Orta Doğu bölgesi kaynıyor. Orta Doğu bölgesinde doğum sancıları başlıyor. Kur'an'ın bir suresinin benzerini getirin diyoruz, getiremiyorlar. O halde neden teslim olmuyorlar? Elinde hiçbir delil olmadığı halde Kur'an'ı reddedenler, ondan daha güzel bir kitap getiremediği halde, onun kurduğu medeniyetten daha güzel bir medeniyet kuramadığı halde, Kur'an'ı reddedenler, Kur'an'ın mucizelerini gördüğü halde, Kur'an'ı reddedenler, hakikatte onlar, ey Resulüm sen üzülme, onlar nefislerine tabi olmaktadırlar. Çünkü Kur'an onların nefislerine hoş gelmemektedir. Yeryüzünde Allah'tan başka tapılan mabutların içerisinde, ilahların içerisinde nefisten daha büyüğü yoktur buyuruyordu.
Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resuluhu. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن اللهم لك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Kasas suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle Peygamberimizin peygamberliğinin delillerinden olarak geçmişten haber vermesini önemli bir delil olarak sunmaktadır. Geçmiş peygamberler zamanında yaşamamış olduğu halde, okuma yazma bilmez ümmi bir insan olduğu halde geçmişten doğru haberler vermesinin onun peygamberliğinin delillerinden olduğunu ifade etmektedir. Allah Azze ve Celle bütün peygamberlerine değişik mucizeler nasip eylemiş, onun herhangi bir insan olmadığının, peygamber olduğunun bilinebilmesi için, insanlar kıyamet gününde ya Rabbi bilemedik, hiçbir delil yoktu elimizde diyemesinler diye, onun peygamber olduğunu anlayacak bir şey gösterseydi bize iman ederdik demesinler diye Allah Azze ve Celle daima peygamberlerine mucizeler indirmiştir. Elbette ki Kur'an Efendimiz'in en büyük mucizesidir. Ve Kur'an-ı Kerim asırlar geçtikçe gençleşir, dünya ihtiyarladıkça Kur'an gençleşmeye devam eder. Ve bütün zamanlarda Kur'an'ın kelamullah olduğu bir kez daha ispat edilir. Özellikle bilimin gelişmesi sayesinde Kur'an'ın ayetlerinin de birer birer ortaya çıkması, bilim adamları tarafından tasdik edilmesi gibi ya da gelecekten vermiş olduğu haberlerin aynen çıkması gibi deliller sayesinde Kur'an defalarca kendini ispat eder ve meydan okumaya devam eder. Haydi bir benzerini getirin getirebiliyorsanız. Kur'an'ın mucizevi yönlerinin birisi de geçmişten haber vermesidir. Hazreti Musa Aleyhisselam'la beraber olmadığı halde ve Musa Aleyhisselam'ın ümmeti olduğunu iddia eden Yahudilerle de bir birlikteliği olmadığı halde, hayatında hiçbir kitap okumamış olduğu halde, ne Tevrat ne İncil ne de onlarla böyle bir görüşmesi, onlardan bir ders alması söz konusu olmadığı halde, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendinden binlerce yıl evvel gerçekleşmiş olan olaylar hakkında bilgiler verdiği zaman bu onun peygamberliğinin delillerinden oluyordu. O yüzden Kur'an-ı Kerim bu surede sen Musa'nın yanında değildin der. Musa dağdayken ona Allah azze ve celle vahyederken sen onunla beraber değildin. Musa'nın göstermiş olduğu mucizeleri gösterdiği zamanlarda sen onunla beraber değildin. Dağın batı tarafında veya dağın yanında sen onunla beraber değildin. Kur'an-ı Kerim bu şekilde Mekkelilere şu mesajı vermektedir. Biliyorsunuz ki Hazreti Muhammed sizin içinizde yetişti sallallahu aleyhi ve sellem. Hayatında bir iki kez Mekke'nin dışına çıktıysa da hepiniz onunla beraberdiniz. Büyük bir kervan halinde çıktı. Suriye taraflarına gitmişti. Gençlik yıllarında o taraflara doğru seyahati vardı. Filistin taraflarına doğru. Allah Azze ve Celle o tarafları görmesini takdir etmişti. Ama büyük bir kafileyle gitmişti. Ve o kafiledeki insanlar onun zamanların nasıl geçtiğine şahittiler. Hiçbir zaman gidip de bir Hristiyan ve Yahudi alimiyle görüştüğüne dair, ondan bilgiler aldığına dair hiçbir delil ellerinde mevcut değildi. Zaten Mekke'nin kafirleri de böyle bir şey iddia edemiyorlardı. Belki içlerinden bir kısmı başka hiçbir şey söyleyemeyince sihirbaz diyenler gibi, belki bazıları da bazı kimselerden öğrenmiş olabilir şeklinde ihtimal olarak söylüyor olabilirler. Bazıları böyle iddia ediyorlar veya ihtimal olarak söylüyorlardı. Ama bunlar tutmuyordu çünkü Allah Resulü ile birlikte bir sürü insan vardı. O kervanda bir sürü insan Efendimizle beraber günlerini geçirmişti. Ve bu laflar tutmuyordu. Ve Bizans ile İslam orduları karşılaştığı zaman Bizans komutanları da böyle bir iddiada bulunamamışlardı. Sizin peygamberiniz bizim rahiplerimizden öğrendi diyememişlerdi. O zaman tam delil getirme zamanıydı. İslam'ın aleyhinde delil getirmenin tam vaktiydi. Çünkü Müslümanlar yayılıyorlardı bütün dünyaya. Eğer bir tane delil olmuş olsaydı ellerinde, Allah Resulü'nün onlardan öğrendiğine dair, İncil'lerden, Tevrat'tan veya o din adamlarından öğrendiğine dair ellerinde küçük bir delil mevcut olmuş olsaydı, mutlaka onu söyleyeceklerdi. Sizin peygamberiniz bizden öğrendi diyeceklerdi. Ama o kadar savaşlar oldu, hiçbir zaman bunu söyleyemediler. Çünkü Efendimizin hayatı gayet meydandaydı. Onların içinde doğmuş, onların içinde büyümüştü. Peygamber olmadan evvelki hayatı da meydandadır. Peygamber olduktan sonraki hayatı da meydanda. Ondan dolayı atılacak olan iftiralar zaten tutmuyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde tertemiz bir şekilde Allah Azze ve Celle tarafından korunmuştu. Hiçbir zaman bir Yahudi veya Hristiyan alemiyle görüşmemiş. Hiçbir zaman onlardan istifade etmemiş. Ve hiçbir zaman da Allah Azze ve Celle onu okuma yazmayı da öğretmemişti. Bütün bu deliller herkesin bildiği şeylerdi. Hiç kimse sen okuma yazma biliyorsun da sen bunları kendin yazıyorsun diyemiyordu. Hayretler içinde kaldıklarını ifade etmek için, Kur'an'ın tesirinde kaldıklarını ifade etmek için sihir diyorlardı sadece. Sihir gibi etkili sözler diyorlardı. Kur'an-ı Kerim ise onlara meydan okumaya devam ediyordu. Madem sihirdir, benzerini getirsenize. Dünyada sihirbaz çoktur, benzerini getirsenize. Muhammed'in ne zaman sihir yaptığını gördünüz sallallahu aleyhi ve sellem. Hangi sihirbaz böyle işlerle uğraşmıştır? Bir medeniyet kurmak gibi bir faaliyete kalkışmıştır. Yeryüzünde zulmü ortadan kaldırmak gibi bir faaliyet yapmıştır.
İnsanları şirkten kurtarmaya çalışmıştır. Hangi sihirbaz bunlarla uğraşmıştır? Onun daha evvel sihirle uğraştığını gören varsa söylesin. Hanginiz gördü bugüne kadar sihirle uğraştığını? O halde neden sihir diyorlardı? Kur'an'ın etkisinde kalıyorlardı. Kur'an'la İslam'ı anlatacak olursanız etkilediğini göreceksiniz. Etkileyecek olan Kur'an'dır. Kutsi olan Kur'an'dır, insan kelamı değil. Bugün Müslümanlar insan kelamını Allah'ın kelamından daha fazla bilir hale gelince, insan kelamını Allah'ın kelamının üzerine çıkarmış gibi haşa, Allah'ın kelamından çok insan kelamını bilir ve okur hale gelince, insan kelamı ile ve felsefe ile İslam'ı anlatmaya kalkınca, işte o zaman sözlerimiz tesir etmemeye başladı. Sözler değil tesir edecek olan, Kur'an ve sünnet idi. Çünkü kutsi olan o ikisidir. Onun dışındaki bütün sözler hiçbirisi kutsi değildir. Kutsi olan harekete geçirir. Kutsi olan ağlatır. Kutsi olan etkiler. Eğer bir insan şöyle söylüyor denirse, bir başkası falan da şöyle söylüyor diyebilir. Ama Kur'an şöyle şöyle buyuruyor dendiği zaman, ben de şöyle söylüyorum diyemez hiç kimse. İman eden hiç kimse bunu söyleyemeyecektir. İman etmeyenlere gelince, onlara Kur'an meydan okumaya devam etmiştir. Madem ki Kur'an'la şüphedesiniz, haydi onun bir benzerini getirin. Getiremiyorsanız 10 tane suresinin benzerini getirin. Onu da getiremediyseniz, bir tane suresinin benzerini getirin. Kur'an gibi gelecekten haberler verin. Kur'an gibi geçmişten haberler verin. Kur'an gibi göklerden haber verin. Denizin dibinden haber verin. Kur'an gibi dağlardan haber verin. Ümmi bir insanın bunu yapması mümkün mü? Ve Kur'an vermiş olduğu haberler teker teker çıkmaya başlar. O yüzden Kur'an buyurur ki اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَى Allah'tan ancak hakkıyla alimler korkar. Çünkü onlar Kur'an'ın mucizelerini teker teker görürler. Her gün bir mucizesi daha ispat edilir. O zaman onların imanının arttığını görürsünüz. İman etmek için okumuş olanlar, ancak onların imanı artar. Ama sadece bilgisini arttırmak için okumuş olanlara gelince, onların imanı artmayacak, hatta belki o ayetler onların bir kısmını küfrünü arttıracaktır. Kur'an-ı Kerim, insanlara başlarına gelen musibetlerin kendi ellerinin kazandıkları sebebiyle geldiğini ifade eder. Değişik surelerde, değişik ayetlerde, Allah Azze ve Celle insanoğlunun başına gelen musibetlerin kendi günahları sebebiyle olduğunu ifade eder. وَمَنْ سَابَتْكُمْ مِنْ مُسِيبَتْكُمْ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ Başınıza gelen her ne musibet varsa hepsi kendi ellerinizin kazandıkları sebebiyledir. Kazandığınız günahlar sebebiyle وَيَعْفُوا عَنْ كَسِيرٍ Ve Allah birçoklarından da vazgeçtiği halde bütün günahlarınızın cezasını bu dünyada vermek gibi bir şey takdir etmediği halde birçoklarını affettiği halde yine de başınıza bazı musibetler geliyorsa kendinizden bilin. O manada burada da Allah Azze ve Celle وَلَوْلَا اَنْ تُسِيبَهُمْ مُسِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ Eğer kendi ellerinin kazandığı, takdim ettiği o günahlar sebebiyle onlara musibetler geldiğinde فَيَقُولُ رَبَّنَا لَوْلَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا Ya Rabbi diyecekler, Ya Rabbi eğer bize bir Resul, bir peygamber göndermiş olsaydın, o zaman biz de ona uyardık. فَنَتَّبِيَ اَيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Eğer sen bize azap indirmeden evvel, kendi ellerinin kazandığı günahlar sebebiyle, buna rağmen yine de böyle derler. Kendi ellerinin kazandığı günahları düşünmezler de derler ki, Ya Rabbi, sen bize bir peygamber indirmiş olsaydın ona tabi olur, ona tabi olur ve müminlerden olurduk derler. Eğer böyle demeyecek olsalardı seni peygamber olarak göndermeyebilirdik. Ellerinde hiçbir mazeret kalmasın diye. Ellerinde hiçbir mazeret kalmasın diye böyle derler diye seni peygamber olarak gönderdik onlara. Peygamberin gönderilmesinin tek sebebi bu değil tabii ki. İnsanoğlunun insana uygun bir medeniyet kurabilmesi mümkün değildir. Hiçbir şekilde insanı tanıması, %100 tanıması mümkün değildir. Ondan dolayı insana uygun bir medeniyet de kuramamıştır ve kuramayacaktır. Hiçbir zaman da kuramadı. Tarih buna şahittir. Ve şu andaki durum da buna şahittir. İnsan bilim yoluyla uzaya gidebilmektedir. Ama uzaya giden milletlerin ne kadar alçaldıkça alçalabildiklerini şu andaki durumlar da göstermemekte midir? Şu anda Amerika'nın yapmış olduğu zulümler de ve onunla beraber olan Avrupa'nın üstü kapalı olarak onunla beraber olanların da ve Avrupa'nın şu anda yaşamış olduğu hayat, gençliğin içinde bulunduğu bunalım, bunlar neyi gösterir? İnsanın insana uygun bir medeniyet kurmasının mümkün olmadığını gösterir. Siz bilim yoluyla uzaya gidebilirsiniz. Bilim yoluyla cep telefonları yapabilirsiniz. Bilim yoluyla televizyon yapabilirsiniz. Ama siz hiçbir zaman insana uygun bir medeniyet kuramazsınız. Çünkü insanı çözemezsiniz de ondan. İnsanı çözmedikçe insana uygun medeniyetle kurulamayacaktır. İnsan maddeyi çözebilmektedir. Çünkü maddeyi çözmek kolaydır. Maddeyi çözebilen insan, maddeye hakim olabilirken, insanı çözemediğinden dolayı insana hakim olamamaktadır. O yüzden insana uygun bir medeniyet kuramamaktadır. Bir an için insanın insanı tanıyabileceğini kabul etsek bile, insana uygun bir medeniyet kurabileceğini kabul etsek bile, insanın nefsini zapturapt altına alması yine mümkün olmayacaktır. İnsana uygun bazı kanunlar ve bazı kültürler ortaya atsalar bile, yine de sonuçta insanın nefsine uymasına engel olamayacaklardır. Çünkü bilim hiçbir zaman insanın nefsine uymasına engel olamamıştır, olamayacaktır. Doktor kendisi bile içki içer. Kendisi bildiği halde sigara içer. Demek ki bilim hiçbir zaman insanın doğrulara uymasını kesin olarak sağlayamamaktadır. Ama bir Müslümana gelince Allah'a teslim olmuş, hakikaten Müslüm olmuş olan bir insana gelince, okuma yazma bilmese bile, tıp dersi görmemiş olsa bile, Allah haramdır denildiği zaman ağzından tükürüverir, içiyor olsa bile, ağzından tükürüverir, onun zararını anlamıyor olsa bile, bilim adamı olmasa bile, mektep medrese görmemiş olsa bile, Allah mı söylüyor, o halde mesele bitti der. Ve o insan bu şekilde doğru bir istikamete girmiş olur. Demek ki bilimin doğrulara ulaşmış olması dahi bir şey ifade etmiyor. İnsanı zapturapt altına almak bilimin yapabileceği bir şey değil. Bilim insanlara şu zararlıdır diyebilir, haramdır diyemez. Haramdır demedikçe insanlara etki etmemiştir, etmeyecektir. Haramı da ancak Allah ve Resulleri tayin etmiştir. Dolayısıyla Allah ve Resulünün kuracağı medeniyet, insana insanca bir medeniyet kurdurabilecek. Allah ve Resullerinin kurmuş olduğu medeniyetlerde insan nefsine değil Allah'a kulluk yapacaktır. Aksi halde insan nefsine kulluk yapacaktır. Ey Resulüm, senin peygamber olarak göndermemizin sebebi insana uygun bir medeniyetin kurulmasıdır ama eğer insana uygun bir medeniyet kurabilmiş olsaydı ve onlar da ya Rabbi bize bir peygamber gönderseydin ayetlerine uyar Müslümanlardan olurduk demeselerdi, seni göndermeyebilirdik. Ama insanın peygambere ihtiyacı var. İnsanın kendi başına sırat-ı müstakime ulaşabilmesi mümkün olmamaktadır. İnsan maddeye hakim olabilmektedir ama kendisine ve insanlara hakim olamamaktadır. O yüzden peygambere ihtiyaç var. Ama onun dışında bir de onların elinde bir mazeret kalmasın diye Resulüm. Böyle demeyecek olsalardı belki seni yine göndermezdik. Ama bu iki sebepten dolayı bir onlar kendi başlarına doğru yolu bulamazlar. Ve diğer taraftan ellerinde hiçbir mazeret kalmasın diye seni peygamber olarak gönderdik ey Resulüm. Allah Azze ve Celle daha önceki ayetlerde de ifade ettiği gibi zaman uzadı buyuruyor. Zaman uzadı. Kurun-u Ula'dan sonra Kurun-u Vusta'ya gelinceye kadar zaman uzadı. Hazreti Adem'den ta Firavun'un helak oluşuna kadar olan dönem, ilk dönem, Kur'an'ın ifadesiyle Kurun-u Ula, o ilk dönem Ondan sonra Musa Aleyhisselam'ın gönderilmesi, Firavun'un helak edilmesi ve Firavun helakinden sonra Kurunul Vusta ikinci dönemin başlaması. Dönem uzadı, zamanlar uzadı, nesiller geçti. İşte nesiller geçtiğinden dolayı Allah Azze ve Celle'nin yeniden müdahale etmesi gerekiyordu yeryüzüne. Zaman uzadı buyuruyor. Ondan dolayı o ilk neşe, ilk heyecan bitti. Daha evvelki peygamberlere nasip edilmiş olan o ümmetler daha sonra bozulmaya başladılar. Ümmetler bozuldukça Allah Azze ve Celle yeni peygamberler gönderdi. Yeni kitaplar indirdi. Sahifeler indirdi Allah Azze ve Celle. Çünkü insanın buna ihtiyacı vardı. Zaman değiştikçe ihtiyaçlar da değişiyordu diğer taraftan. Zaman değiştikçe, zaman ilerledikçe kitaplar kayboluyordu. İçine hurafeler giriyordu. Tevrat'ın aslı bozuluyor, İncil'in aslı bozuluyordu. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin yeniden peygamber göndermesi gerekiyordu. Ey Resulüm, ondan dolayı seni gönderdik. Zaman uzadıkça bid'atler çoğaldı. Dine, dinin temellerine bombalar koydular. Din adamları dini bozdular. Kralların istediği doğrultuda dini değiştirdiler. Dalkavukluk yaptılar krallara. Ondan dolayı yeni peygamberlere ihtiyaç vardı ey Resulüm. Allah Azze ve Celle geçmişte peygamberler göndermişti. Bu ümmet ise son ümmet. Peygamber son peygamber. Kitapsa son kitap olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle bu ümmetin içerisinden her 100 yılda müceddit veya müceddidler göndereceğini Resulünün lisanıyla ifade etmektedir bize. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Allah her 100 yılın başında müceddit gönderir veya müceddidler gönderir. Arapçasında men ifadesi geçer hadisin. Bu tekil de olabilir, çoğul da olabilir. Dini tazeleyecek olan, yenileyecek olan alimler gönderir Allah. Her dönemde, her zamanda, her mekanda, belki her meselede Allah Azze ve Celle müceddidler gönderir. Kimisi imanla ilgili mevzuları tazelemek için o alanda müceddit olarak gönderilir. Kimisi cihat alanında ümmeti Muhammed'i uyandırmak için o alanda müceddit olarak gönderilir. Kimisi başka bir alanda. Her bir müceddit kendi alanında, Allah Azze ve Celle'nin ona sevdirdiği alanda, onu uzmanlaştırdığı alanda, hangi alan ona hoş gösterildiyse o alanda, bu şekilde her alanda Müslümanlara yol gösterecek ve dine girmiş olan bid'atleri, hurafeleri temizleyecek olan ve uyuyan Müslümanları uyandıracak olan müceddidler gönderir Allah. Bu şekilde o müceddidlerin eliyle her asırda peygamber gönderilmesine hacet kalmaz. Ey Resulüm, seni peygamber olarak gönderdik ama senden sonra peygamber gelmeyeceğinden dolayı senin ümmetinden müceddidler gönderilecek. Ve evet, gerçekten de Allah Azze ve Celle gönderdi o müceddidlerini. Gerçekten de hadisin sahih olduğu ortaya çıktı. Gerçekten de o günden bugüne kadar ümmet daima ayakta kalabildi. Yanlışlıklar sokulmaya çalışıldıysa da daima bid'atlerle savaşan alimler gönderildi. Ümmeti uyuşturan insanlar olduysa da uyandırmaya çalışan Müslümanlar da oldu, müceddidler de oldu, tarih boyunca geldiler. Arda arda gönderildiler. Allah Azze ve Celle sözünde durdu. Müceddidler göndererek ve o müceddidlerin ve müştehitlerin eliyle dinin daima taze kalmasını sağladı Allah Azze ve Celle. Zamanın değişmesiyle hükümler de değişti bazen. Bazı meselelerde, elbette ki iman esaslarında değil, elbette ki Kur'an ve sünnette açık seçik bir şekilde belirtilmiş olan, zamana, mekana ve şahsa göre değişmeyen hükümlerde değil, namazın farziyeti gibi, orucun farziyeti gibi, zinanın, içkinin, katlin, adam öldürmenin haram olması gibi temel meselelerde değil. Ama bazı tali meselelerde hükümlerin değişmesi kaçınılmazdır. O yüzden öylesi meseleler için denmiş ki fetva zamana, mekana ve şahsa göre verilir. İşte ümmet-i Muhammed bu durumda bütün zamanlara hitap edebilecek bir kitaba sahip olmaktadır. Zamana, mekana ve şahsa göre değişebilir bazı hükümler. Zamanın müçtehitleri, alimlerin o zamana uygun fetvalar vermek suretiyle dinin bütün zamanlara uygun halde yaşanmasını sağlarlar. Müceddidlerin veya müçtehitlerin faaliyetleri sayesinde din daim ayakta kalmış olur bu şekilde. Hadislerden veya ayetlerden çıkartılmış olan bazı temel kaideler sayesinde, usulü fıkıh ilminin dışında başka bir ilim dalı var ki, fıkıh kaideleri denir adına, kavaydül fıkhiyem, o ilim sayesinde bütün zamanlarda önümüze çıkabilecek olan asri meseleler, yeni meselelerde hepsinde bir fetva kapısı bulunabilmektedir. Bu Kur'an'ın ve hadislerin mucizesidir. Öyle hadisler ve öyle ayetler Allah Azze ve Celle tarafından indirilmiş ki, o ayetlerden ve hadislerden alimler öyle genel kaideler çıkarmışlardır ki, o genel kaideler sayesinde bütün asırların sorularına cevap verilebilmektedir. Ed-darar yuzal gibi, el-yakînü la yuzal bişşek gibi bazı temel kaideler, zararın kaldırılması, İslam'da zarar kaldırılır kaidesi gibi, kesin olan bir bilgi şüpheli olan bilgiyle kalkmaz kaidesi gibi, kesin bilgiye itibar edilir, şüpheli bilgiye itibar edilmez yani. El-meşakkatu tecrübü tesir gibi, bir meselede zorluk varsa o meselede kolaylaştırılır kaidesinde olduğu gibi, temel kaidelerden çıkmış fer'i kaideler sayesinde bütün zamanlara ve bütün mekanlara İslam hitap edebilmektedir. Zaman uzar fakat İslam bütün zamanlara hitap edebilir. Zamana göre, şartlara göre ulema o zamanın gerektirdiği biçimde dinin temellerinden ayrılmadan ve dine bid'atler sokmadan içtihatlar yapmak suretiyle meseleyi hallederler. O yüzden içtihat kapısı daima açıktır. Oradan girebilecek ehliyetli insanlar var olduğu müddetçe ehliyetli insanlar için o kapı daima açıktır, açık kalacaktır. Onlar o kapıdan girecek, içtihat edecek, fetvalar verecek, hata ederlerse bile Allah Azze ve Celle onlara sevap verecek. Çünkü bütün zamanlara göre çözüm yolu bulmak alimlerin vazifesidir. Ama çözüm yolu bulacağız derken, dine bid'atler sokmak, ilmi bid'atler sokmaya da hakları yoktur. Namazın Türkçe kılınması caiz diyenler gibi, yahut da Allah'ın peygamberlerinin metodunu terk edip de bu zamanda peygamberin metodla çalışılmaz diyenlerin demesi gibi, peygamberin metodu bırakıp da kendi kafasından yeni metotlar ortaya koyanların koyduğu gibi içtihat yapacağız derken dine yeni yeni bid'atler sokuşturanların soktuğu gibi değil. Onların yaptığı şey dine bid'atler sokmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kullu bid'atin dalale, her bid'at dalalettir ve her dalalet de ateştedir buyurmuş idi. Dine sokulan her şey, dinde olmadığı halde dindenmiş gibi gösterilen her şey bid'attır ve dalalettir ve her dalalet ise ateştedir. Zamana uygun fetvalar verdiklerini zannedenler, geçmiş müçtehitlerin izinden ayrılıp da ümmet-i Muhammed'in genel çizgisini terk edenler, nehrin ana çizgisi dışına çıkıp yeni yeni tali yollar ortaya koymaya çalışanlar, güya zaman, bu zamana uygun içtihatlar yaptıklarını zannedebilirler. Ama hakikatte onlar zamana uygun içtihatlar yapmıyor, dini değiştirmeye ve dinle reformlar yapmaya başlıyorlar. Ve iman esaslarında bunu yapanlar olduğu gibi, Hristiyanlarla Yahudilerle ortak noktalar bulabilmek için, onlarla ortak noktalarımız, anlaşamadığımız noktalardan daha fazladır diyenlerin dediği gibi, onlarla ortak noktamız neresiymiş acaba? Allah mevzuunda mı anlaşabiliyoruz onlarla? Peygamberi mi kabul ediyorlar? Kitabımızı mı kabul ediyorlar? Ahirete bizim inandığımız gibi mi inanıyorlar? Meleklere bizim inandığımız tarzda mı inanıyorlar? Allah'a şirksiz bir şekilde mi inanıyorlar en önemlisi? Pestisi kabul edenlerle neyiniz ortak sizin? İsa'ya Allah diyenlerle neyiniz ortak sizin? Meryem'e Allah'ın annesi diyenlerle neyiniz ortak sizin? İman esaslarında bile taviz verenler, Türkçe namazı tavsiye edenler, bunlar zamana uygun içtihatlar veya fetvalar veriyor değiller. Bunlar yapmış olduğu şey dinde reform yapmaktan başka bir şey değildir. Kurban kesmeyin de onun yerine fakirlere para dağıtın demek dahi buna dahildir. Hacca gitmeyin de hacca gideceğimiz parayı fakirlere dağıtın demek de buna dahildir. Hedefleri fakirlerin karnının doyurulması değil, hac diye bir şeyin kalmaması. Kurban diye bir sünnetin ve Müslümanların bu adetinin ve sünnetinin kalmaması. Hedefleri bu olduğu halde başka şeyler ortaya sürerler. Bunlar içtihat yapıyor değiller. Bunlar dinde reform gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Dinin temellerini bombalamaya çalışıyorlar. Zaman uzadıkça Allah Azze ve Celle müceddidler yolu ile her alanda belki her bölgeye göndereceği müceddidler ile dinde tecdit yapacak, ihya hareketleri gerçekleştirecek olan alimler yolu ile 20. asırda başlamış olan o faaliyetler gibi mesela Bediüzzamanların yapmış olduğu tecdit hareketi gibi Hasan el-Benna'ların, Seyyid Kutup'ların yapmış olduğu, Pakistan'da Mevdudi'nin yapmış olduğu ihya hareketleri gibi her dönemde, her mekanda, her asırda ve belki her mevzuda değişik ilim dallarında Allah Azze ve Celle yeniden Müslümanları uyandıracak ve dine sokuşturulmuş olan bid'atleri ortadan kaldıracak olan müceddit ve müçtehitler nasip eder bu ümmete. Ve bu ümmet onlarla ayakta durur. O yüzden Resulullah buyurmuş ki, El-Enbiya, El-Ulema Veresatü'l-Enbiya, alimler peygamberlerin varisleridir. Ve benim ümmetimin alimleri, İsrailoğullarının, Yahudilerin peygamberleri gibidir buyuruyordu. Benim ümmetimin alimleri o dinin ayakta kalmasını sağlayacak kıyamet gününe kadar buyuruyordu. Allah Resulü'nün haber verdiği gibi gerçekten de öyle oldu. O günden bugüne kadar bu ümmet bazı yalpalamalar olsa da yine de ayakta kaldı. Ve şu anda 20. asırda başlanmış olan ihya hareketleri elhamdülillah her gün ümit tomurcuklarımız oluyor. Ve her tarafta buna benzer hareketler başlıyor ve bundan korkan kafir Büyük Orta Doğu projeleri hazırlamak zorunda kalıyor. Orta Doğu bölgesi kaynıyor. Orta Doğu bölgesinde doğum sancıları başlıyor. Bunu görenler ise onu durdurabilmek için Büyük Orta Doğu projeleriyle, misyoner faaliyetleriyle bunu durdurmaya çalışıyorlar. Ama hareket başlamıştır bir defa. Allah Resulü'nün haber verdiği şekilde 5. dönem gerçekleşecektir ve yeniden dünyada İslam devletlerinin ve İslam medeniyetinin kurulduğunu göreceksiniz. Allah Resulü'nün haber verdiği bütün haberler gerçekleşmedi mi? İstanbul'un fetholunacağını söyledi de gerçekleşmedi mi? Allah'ın ve Resulü'nün vermiş olduğu sahih haberler, sahih hadislerle gelmiş olan haberler hepsi teker teker gerçekleşiyorlar. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْ لَا اُوْتِيَ مِسْلَ مَا اُوْتِيَ مُوسَى Onlara bizim katımızdan hak geldiğinde, Kur'an nazil olduğunda, hak olan dava onlara geldiğinde, Kur'an'ın isimlerinden birisi de El-Hak'tır. Allah Azze ve Celle Hak'tır. Gönderdiği kitabı da haktır. Ve o yüzden Kur'an hak kelimesini kullanır. Onlara bizim katımızdan hak geldiği zaman derler ki keşke verilmeli değil mi? Musa'ya verilen gibi sana da verilmeli değil miydi bazı mucizeler? Musa'nın asa mucizesi gibi, asasının ejderhaya dönüşmesi mucizesi gibi, yedi beyda mucizesi gibi, elini koynuna sokup da çıkardığında elinin nur gibi, bembeyaz olması mucizesi gibi, haşerat, tufan, kan, çekirge mucizeleri gibi, onlara kudret helvasının indirilmesi mucizesi gibi, bıldırcın indirilmesi mucizesi gibi, denizin yarılması mucizesi gibi, o gibi mucizeler indirilmeli değil miydi sana da ey Muhammed diyorlar. Onlara katımızdan ayetler geldiğinde, hak geldiği zaman böyle söylüyorlar. Evelem yekfur bime utiye Musa min kabl. Daha evvel Musa'ya verilenler inkar etmemişler miydi? Musa'ya onlar verildiği halde asa mucizesi gibi demin saymış olduğum diğer mucizeleri görenler bile onlar da inkar etmemişler miydi? Koca denizin yarıldığını gördüğünde Firavun denize dalmamış mıydı Musa'nın arkasından öldürmek için? Deniz kapandığı zaman boğulurken sadece iman ettim demişti. Ve kabul edilmemişti o iman. Allah son bir kez daha fırsat vermişti kendine. Koca denizi yarmıştı Allah. Belki aklı başına gelir diye. Ama inanmak istememişti. Ey Resulüm sana da verilse aynı mucizeler gene inanmayacaklar bunlar. Çünkü bunlar hakikatte iman etmek istemedikleri için iman etmiyorlar. Yoksa sana verilen Kur'an bile yeter. Hissi mucizelerin olmasaydı bile elinden suyun fışkırması gibi, yemeğin çoğalması gibi, gökteki ayın yarılması gibi hissi mucizeler sana vermiş olmasaydı, elle tutulan, gözle görülen mucizeler sana vermiş olmasaydı dahi yine de Kur'an bile yeterdi onlara. Kur'an'ın bir suresinin benzerini getirin diyoruz, getiremiyorlar. O halde neden teslim olmuyorlar? Onlar hakikatte inanmak istemiyorlar ey Resulüm. Musa'ya verilenler sana verilmiş olsaydı bile gene inanmayacaklardı. Bugün mesela Kur'an'ın bir ayetinin bilim tarafından ispat edildiğini anlattığınız zaman iman etmeyen adamın gene iman etmediğini görüyorsunuz. 1400 sene evvel gelmiş olan bu kitapta Allah gökteki güneşten bahseder. Denizin dibinden bahseder. Resulullah'ın bunları bilmesi mümkün mü? O gün bunu bilen insan var mıydı dünyada? Bugün ispat edildiği zaman Kur'an'ın verdiği malumatların doğru olduğu, bilim tarafından harika bir şekilde ortaya konulduğu zaman, Kur'an'ın ifadelerinin, Kur'an'ın seçmiş olduğu kelimelerin ne kadar mucizevi olduğu, neden o kelimeyi seçtiği, bilim tarafından ispat edildiği zaman dahi yine de iman etmeyenler olmuyor mu? Demek ki ey Resulüm yine iman etmek istemeyen iman etmeyecektir. Onlar Musa'ya verilen inkar etmemişler miydi? Mekke'nin müşrikleri gidiyorlar Yahudilerle görüşüyorlardı. Peygamberimiz hakkında soruyorlardı. Birisi içimizden peygamberlik iddia ediyor diyorlardı. Ve onlar da peygamberimizin sıfatlarını soruyorlardı onlara. Söyledikleri zaman kitabımızda ahir zaman peygamberinin sıfatları böyledir demek zorunda kaldılar. Evet, onun sıfatları Tevrat'ta geçen ahir zaman peygamberinin sıfatlarıdır demek zorunda kaldılar. Bazıları itiraf ettiler ve iman ettiler. Ama bazıları yine iman etmemekte ısrar ettiler. İşte ey Resulüm, sana verilen Kur'an yeter ama Musa'ya verilenler verilmiş olsaydı bile gene de iman etmeyeceklerdi. Bundan emin olabilirsin. Bu Allah Azze ve Celle'nin peygamberi tesellisidir. Ey Resulüm sen üzülme. Onlar hakikatte seni inkar etmiyorlar. Onlar hakikatte Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Senin Muhammed'in emin olduğunu herkes biliyor. Ama onlar Allah'ın yeryüzüne müdahalesini kabul etmek istemiyorlar. Onlar özgür yaşamak istiyorlar yeryüzünde. Mesele ondan ibaret. Kabul etmemelerinin sebebi o. Onlar özgür olmak istiyorlar. Halbuki Allah insanı özgür yaratmamıştır. Peygamber ve kitabın gönderilmesinin sebebi de odur. Ey insan sen özgür değilsin demek için indirildi kitap. Onların kabul etmeme sebebi işte bu ey Resulüm. قَالُوا سِحْرَانِ تَزَاهَرًا O zaman Musa'ya o mucizeler verildiği zaman öyle demişlerdi. İki tane büyü dediler. İki büyü, iki büyücü. Bir okuyuş tarzına göre iki büyü, diğerine göre iki büyücü demek olabilir. Musa aleyhisselam onlara anlattığında davasını, Rabbul Alemin'e onları davet ettiğinde Harun ile birlikte bu işi yaptıklarında onlar demişlerdi ki iki büyücü, birbirine yardım eden iki büyücüdür bunlar. Musa Aleyhisselam elindeki asa ejderhaya dönüştüğünden, eli bembeyaz nura dönüştüğünden dolayı böyle söylüyorlardı. İki büyücü diyorlardı, birbirine destek veriyorlar. Halbuki Musa Aleyhisselam hayatında büyü nedir bilmezdi. Hiçbir büyücüyle oturmuşluğu kalkmışlığı yoktu, bunu çok iyi biliyorlardı. Ve hiçbir büyücüden insanların böyle korkmasına da gerek yoktu. Eğer büyücü ise o takdirde neden şöyle söylüyordu Firavun? Bu Musa'nın esas hedefi devletimizi ele geçirmek. Musa'nın esas hedefi İsrailoğullarını buradan sürüp götürmek. Hiçbir sihirbazın sihir yoluyla bir devlet kurduğu ve bir ihtilal gerçekleştirdiği görülmüş müdür? Eğer gerçekten samimi olsaydı Firavun, o takdirde böyle söylememesi gerekirdi. Musa'nın sihirbaz olmadığını biliyordu, anlıyordu. Ondan dolayı aslında yalan söylüyordu. Musa Aleyhisselam'ı sihirbazlıkla suçlamak suretiyle insanları etkileyebileceğini zannediyordu. Ve o yüzden Musa'ya meydan okuyordu. Benim de sihirbazlarım var diyordu. Gel onlarla mücadele et diyordu. Allah da onun oyununu başına geçirdi. Ve bütün sihirbazların yapmış olduğu sihri Musa'nın asası yutuverdi. O zaman bütün sihirbazlar secdeye kapanıverdiler. Sihir miymiş değil miymiş? En iyi sihirbazlar biliyorlardı bunu. Ve ultiye seharatu sacidin. قَالُوا اَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ Secdeye kapanmışlardı. Ve alemler Rabbine iman ettik dediler. Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun'un karşısında söylüyorlardı bunu. Firavun tarafından kiralanmış olan sihirbazlar söylüyordu bunu. Ey Resulüm, o zaman o sihirbazlar iman ettiği halde Firavun gene iman etmedi. Gene sihirbaz diyordu Musa'ya ve Harun'a. Sihirbazlara da tehdit ediyordu, sizi idam edeceğim demişti. Ellerinizi ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim ve sonra sizi hurma kütüklerine astıracağım demişti. Onlar da la dahilinne ile Rabbine mukalibun demişlerdi. İstediğini yapabilirsin bize. Zararı yok, nasılsa Rabbimize döneceğiz. Sen de döneceksin, biz de döneceğiz Rabbimize. Orada hesaplaşacağız demişlerdi. Ey Resulüm, ona da böyle dediler. Musa'ya ve Harun'a sihirbaz demişlerdi. Sana da derlerse şaşma ve bunlardan dolayı da üzülme. Ve kalu inna bi kullin kafirun. İşte o zaman hepsini inkar ediyoruz demişlerdi. Mekke'nin müşrikleri de böyle söylediler. Gidip de ehli kitaptan Yahudilerle görüştükleri zaman bizden bir peygamber çıkmış, peygamberlik iddia eden birisi var içimizde. Sıfatları şöyle şöyle ve böyle böyle şeyler anlatıyor bize dediğinde onlar da İşte o her zaman peygamberidir dediklerinde elimizdeki Tevrat'ta onun sıfatlarını buluyoruz demişlerdi. Onu dedikleri zaman Mekke'nin müşrikleri destek bulamayınca bazı Yahudi alimlerinden işte o zaman hepsini inkar ediyoruz demişlerdi. Musa'yı da inkar ettiler. Zaten inkar ediyorlardı Musa'yı. Ama yine de gidip de Musa'ya iman edenlere soruyorlardı. Halbuki Mekke'nin müşrikler hiçbir peygamberi kabul etmezlerdi. Hiçbir kitap kabul etmezlerdi. Ahireti de inkar ederlerdi. Ama neden gidiyorlar şimdi Yahudilere soruyorlardı. Onlardan bir destek alabilecekler umduklarından dolayı böyle yapıyorlardı. Ehli kitap olan Yahudilere gidiyorlar. Eğer onlar onlara destek verecek olurlarsa diyeceklerdi ki işte gittik sorduk. Senden evvel peygamber olan Musa'ya iman edenler ve kitabı bilenler, peygamberliği bilenler, onlar da sen yalancı olduğunu söylüyorlar diyeceklerdi. Ama onların içinden bazı insaflı Yahudi alimleri, onun sıfatlarını işittikleri zaman Tevrat'ta olan sıfatlardır dediğinde, işte o zaman o soru soran Mekke'nin müşrikleri, hepsini inkar ediyoruz deyip çıkmışlardı. قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدَى مِنْهُمَا De ki ey Resulüm, madem ki sihir diyorlar, Musa ve Harun'a sihirbaz diyorlar, yahut da bu Kur'an ve Tevrat için sihirdir diyorlar. Sihir gibi Tevrat nasıl etkilediyse insanları, Kur'an da öyle etkiliyor diyorlar madem. De ki onlara ey Resulüm, haydi getirin bir kitap. Haydi getirin Allah katından bir kitap getirin. O kitabı ve ehde minhume. Kur'an'dan ve Tevrat'tan daha fazla hidayet kaynağı olsun. Kur'an'ın ve Tevrat'ın gösterdiği yoldan daha doğru bir yol göstersin. Haydi getirin Allah katından bir kitap. Madem ki siz bu kitaba iman etmiyor ve sihir diyorsunuz, o halde Kur'an'dan ve Tevrat'tan daha fazla hidayet kaynağı olacak olan bir kitap getirin. اَتَّبِعَهُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Getirin de ben ona tabi olayım. Böyle söyle onlara. Eğer doğru sözlü iseniz, sadıksanız davanızda, haydi madem ki insan kelamıdır diyorsunuz, haydi madem ki sihirdir diyorsunuz, haydi Kur'an'dan ve Tevrat'tan daha doğru bir kitap getirin. Ben ona tabi olayım. Ben o zaman bırakayım bu kitabı da ona tabi olayım. Böyle bir şey mümkün değil yani. Mekke'nin müşriklerine meydan okuyordu bu şekilde Kur'an. Haydi ondan daha güzel bir kitap getirin. Böylece aynı zamanda Allah Azze ve Celle şunu söylemek istiyor. İnsanın haddi değildir ki insana yol göstersin. İnsanın haddi değildir ki kendi kafasından medeniyet kanunları tespit etsin. İnsan haddi değildir ki hidayet yolunu göstersin. وَاَلَى اللّٰهِ قَسْتُ السَّب۪يلِ Doğru yolu doğrultmak, doğru yolu insanlara göstermek Allah'ın üzerine bir görevdir diyor Kur'an. İnsanın böyle bir yetkisi de yok, görevi de yok. وَاَلَى اللّٰهِ قَسْتُ السَّب۪يلِ Allah'ın üzerine bir görev, Allah'ın yetkisi var sadece buna. İnsanların böyle bir yetkisi yok. Diğer insanlara yol gösterme yetkisi yok insanın. Benim dediğime uyun deme yetkisi yok insanın. Benim dediğim yol doğru yoldur deme yetkisi yok insanın. وَاَلَى اللّٰهِ قَسْتُ السَّب۪يلِ Yolu doğrultmak ve doğru yolu insanlara göstermek Allah'a aittir. Ondan dolayı buyurulmuş ki اَلَى لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمِرِ Dikkat edin, yaratmak da Allah'a ait, emretmek de Allah'a ait. Sadece yaratmak değil yani, yaratıcı olabilen ancak emredebilir. Çünkü o yarattığını en iyi tanıyandır. Yarattığını tanıdığından dolayı emretme yetkisini de Allah'a bırakmalısınız. Madem yaratan o, o halde onun dediği olmalı. Madem kainatın sahibi o, o halde onun dediği olmalı. Madem ilim sahibi olan o, madem ki o demeyle oldurabilen o, o halde sizde madem ki o ilim ve o kudret mevcut değil, siz mahluk, o halık, madem ki o halık, siz mahluksunuz, o takdirde bırakın da onun dediği olsun. Eğer varsa gücünüz haydi Kur'an'dan ve Tevrat'tan daha fazla size yol gösterecek olan bir kitap indirin. Allah'a yalvarın da Allah size böyle bir kitap versin haydi. Allah hiçbir zaman peygamberlik beklentisi içinde olanlara peygamberlik vermemiştir. Peygamberler beklemedikleri bir anda, beklemedikleri bir zamanda peygamber olurlar. Hiçbir peygamber, ben zaten peygamber olmayı bekliyordum dememiştir. Allah Azze ve Celle kime vereceğini çok iyi bilir peygamberliğini. Siz dua etmekle Kur'an gibi bir kitap sahibi olamazsınız. Allah'ım beni peygamber yap demekle, bana da bir kitap indir demekle hiçbir zaman o makama erişemezsiniz. O halde madem ki bu mümkün değil, neden Kur'an'a tabi olmuyorsunuz? Demek insanın yol gösterme hakkı mevcut değildir. Kur'an'ın gösterdiği yolun dışında bir yol gösterme, ama Kur'an'ın çizgisi içerisinde kalmak suretiyle, belki Kur'an ve sünnet çizgisi içinde kalmak suretiyle bazı meselelerde görüş belirtebilir. Ana yolun içerisinde kalmak suretiyle, Kur'an ve sünnet caddesinde kalmak suretiyle, o caddenin kenarındaki o beyaz çizgilerin dışına çıkmamak suretiyle, uçurumlara gitmemek suretiyle, o caddenin içinde kalarak ulema görüş belirtebilir. Ancak onların belirtmiş olduğu görüşler o caddenin içinde olduğundan dolayı kabul edilebilirler. Ama o caddenin dışında bambaşka bir cadde icat etmek insanın haddi değildir, böyle bir ilme de sahip değildir. O yüzden Kur'an-ı Kerim de ki onlara, Resulüm haydi eğer iddialıysanız davanızda Kur'an'dan ve Tevrat'tan daha doğru olan bir kitap getirin, ona uyayım. İşte insanoğlu getirdi bazı kitaplar. kurdu bazı medeniyetler. Ne oldu acaba? Ne oldu acaba? Kur'ansız, vahiysiz kurulan medeniyetler, medeniyet sayılabilirler mi? Kadınların düşük yaptığı o ceninleri yiyen insanların medeniyetine medeniyet diyebilir misiniz? Savaş başka bir şey. Zulüm başka bir şey. Başka bir takım maksatlar olduğu halde bazı mazeretler söylemek suretiyle saldırmak başka bir şey. Amerika'nın şu andaki yapmış olduğu zulümlere bakarak vahiysiz medeniyetin nasıl olabileceğini anlayabilirsiniz. Vahiy olmaksızın insanın nasıl bir medeniyet kurabileceğini anlayabilirsiniz. Kur'an yalan mı söylüyormuş? İşte haydi getirin diyor. Getirin ve getirdiler güya. Getirdikleri medeniyetler onlardan tiksiniyor. Ceninleri yiyen insanların medeniyeti, hayvanın yapmadığı şeyler yapanların medeniyeti, uzaya gitmek de medeniyet olabilir mi? Maddeye hakim olmak demek, medeni olmak demek mi? İnsanın demek ki böyle bir şeye yetkisi yoktur ve Allah Azze ve Celle ondan dolayı daima peygamber ve kitap indirmiştir. فَاِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمَ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاءَهُمْ Ey Resulüm, eğer onlar sana cevap veremezlerse bu suale, bu meydan okumaya cevap veremezlerse ki veremezler, kurdukları medeniyet meydandadır. Daha doğru bir yol, İslam tarihi de meydanda, bizim geçmişte kurduğumuz medeniyet de meydanda, adaletle hükmettiğimiz de meydanda, yeryüzünün süper gücü bizdik. Atalarımızın, son asrın gafil ataları, son asırda yaşayanların hataları yüzünden bu hale geldi. Ondan evvel biz yeryüzünün süper gücüydük. O dönemde biz yeryüzünde diğer milletleri geri bırakmak için özel operasyonlar yapmadık. Özel planlar, projeler geliştirmedik. Ama onlar bugün üçüncü dünya ülkeleri denilen ülkeleri, geri kalmış değil, geri bırakılmış olan ülkeleri o hale getirebilmek için özel planlar, projeler yaptılar. Bunu bizzat kendileri de itiraf ederler. Paul Harrison'ın kitabına bakın. Üçüncü dünyanın batılaştırılması kitabını okuyun. Batının bizzat üçüncü dünya ülkelerini, geri bırakılmış ülkeleri geri bırakmak için ne gibi projeler geliştirdiğini okuyun. Bir batılının dilinden okuyun. Başka milletler nasıl sömürdüklerini, o milletlerin gelişmesi nasıl engellediklerini, o milletleri geri bırakabilmek için başlarına nasıl kukla hükümetler getirdiklerini ve o başlarındaki diktatörleri nasıl desteklediklerini, o diktatörler sayesinde o milletleri nasıl geri bıraktıklarını, Orta Doğu'nun neresine giderseniz gidin, hemen hemen İslam aleminin neresine giderseniz gidin, diktatör sistemler göreceksiniz. Nereye giderseniz gidin diktatör sistemler göreceksiniz. Kimi aleni krallıktır, kimi aleni olmasa bile yine resmen krallıktır aslında. Acaba bu bir tesadüf müdür? İslam aleminin her tarafında diktatörlüklerin olması, krallıkların olması acaba bir tesadüf müdür? Bir ülkeyi geri bırakmak istiyorsanız orada diktatörlüğü kuracaksınız. Ve Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda bunu yaptı Amerika ve Avrupa. İslam alemini paramparça ettikten sonra hepsinin başına diktatör sistemler getirdiler. O diktatörlüklerin altında gelişmek mümkün değildi ki. Başını kaldıranın başı kesiliyordu. Öyle ortamlarda gelişmek mümkün müdür? Özgürlüğün olmadığı ortamlarda gelişme mümkün müdür? Evet, bugünkü geri kalmışlığımız son 80 seneye bağlanamaz tamamen. Ama son 80 senenin de ehemmiyeti çok büyüktür. Belki son 3 asra bağlamak lazım bunu. Ama son 100 senenin ehemmiyeti çoktur. Ve İslam alemindeki bu geri kalmışlığın sebebi olarak Müslümanların gafletinin yanında, Müslümanların bu oyunlara sessiz kalma günahının yanında Avrupa'nın yapmış olduğu özel projeler vardır. O özel projeler sayesinde Bugün İslam alemi bu duruma getirildi. Biz dün yeryüzünün süper gücüydük. Üç kıtada at koşturuyorduk. Dünyanın yarısı elimizdeyken biz onları geri bırakmak için özel projeler yapmamıştık. Biz oralara İslam'ı götürüyorduk sadece. Çünkü biz onları geri bırakmak için özel projeler yapmış olsaydık o takdirde o insanlar Müslümanlaşmazlardı. Onun için biz öyle bir şey yapamazdık. İslam buna müsaade etmiyordu. Mal için, ganimet için, toprak için, onları sömürebilmek için savaşmak haram idi İslam'a göre. Ondan dolayı İslam buna müsaade etmediğinden dolayı Müslümanlar onun için savaşmadılar. Müslümanlar o bölgelerdeki diktatör sistemleri yıkıp o insanların İslam'a ulaşmasını sağlamaya çalıştılar sadece. Diyalog yapmadı Resulullah. Gelin oturalım, sohbet edelim. Gelin diyalog yapalım. Gelin bazı meselelerde anlaşalım. Gelin. Gelin biraz bizden biraz sizden taviz vermek suretiyle ortak bir yerde buluşalım şeklinde. Hiçbir zaman böyle bir tavrı olmadı Resulullah'ın. Bir Müslümanın bir başkasıyla diyalog kurmasından bahsetmiyoruz biz burada. Bir Müslümanın bir kafirle güzel münasebet kurmasından bahsetmiyoruz burada. Biz bir Müslümanın bir kafiri anlatmasından bahsetmiyoruz. Biz büyük bir oyundan bahsediyoruz. Büyük Orta Doğu projesinin icabı olarak bunu yapıyorlar diyoruz. Bu toplantılarda İslam şirke yaklaştırılmaya çalışılıyor. O toplantılarda İslam konuşulmuyor. O toplantılarda onların şirklerine ses çıkartılmıyor. O toplantılarda İsa Allah değildir, bir kuldur ve peygamberdir denmiyor. Onlarla tartışma olmasın diye. Bunda bu hakikatler söylenmiyor. Bu tebliğ midir? Siz eğer bazı insanların diyalog yoluyla Müslümanlaşmasını istiyorsanız, o zaman ehli kitaptan çok belki ateistlerle diyalog yapsanız daha hayırlı olabilir. Ama ondan evvel neden cemaatler arası diyalog yapmıyorsunuz da, neden papazla görüşüyorsunuz da, neden papa hazretleri diye konuşuyorsunuz da, neden Müslümanlarla görüşmüyorsunuz? Bugün geri kalmış ülkelerin geri kalmasının sebebi Batı'nın bizatihi kendisidir. Batı dünyayı üç kısma ayırdı. Aklı çalışanlar yani batılılar dediler. Aklıyla hareket edenler, bilim hakim olmaya layık olanlar, onlar batılılarmış, Avrupalılarmış. Öyle dediler. İkincisi ise sanat ruhu gelişmiş olanlar, duygu zenginliğine sahip olanlar, Doğu milletleri, Orta Doğu milletleri özellikle, yani Müslümanlar, onlarda duygu zenginliğinin olduğunu söylediler. Onlar şiirle uğraşmalıydılar batıya göre. Onlar şiirle uğraşırken batılı bilimle uğraşacaktı. Batıda zeka hakimdi. Doğuda ise duygu hakimdi onlara göre. Afrika'ya gelince orada zaten spor ve müzik hakim olmalıydı. Afrikalı dans etmeliydi sadece. Koşmalıydı sadece. Atletler onlardan çıkmalıydı. Ama onlardan bilim adamı değil. Onlardan bilim adamı çıkmamalıydı. Doğudan da bilim adamı çıkmamalıydı. Bunlar böyle planlandı. Bu şekilde kafalara yerleştirildi. Bugün İslam aleminde olan durumun sebebi Batı'nın yapmış olduğu oyunlardır. Müslümanlar ise bu oyunlara sessiz kaldıklarından dolayı günahkardırlar. Eğer sana cevap veremezlerse Resulüm, haydi getirin Kur'an'dan daha güzel bir kitap getirin. Haydi Tevrat'ın aslından daha güzel bir Tevrat getirin. Haydi varsa bir iddianız gerçekten sadıksanız, insan sözüdür diyorsanız haydi getirin. Sana cevap veremezlerse bilesin ki Resulüm fe'lem enneme yettebi'ûne ehvâ'ehum. Onlar ancak hevalarına tabi olmaktadırlar. Onlar hakikatte ellerinde hiçbir delil olmadığı halde sadece nefislerine tabi olmaktadırlar. Elinde hiçbir delil olmadığı halde Kur'an'ı reddedenler, ondan daha güzel bir kitap getiremediği halde, onun kurduğu medeniyetten daha güzel bir medeniyet kuramadığı halde, Kur'an'ı reddedenler, Kur'an'ın mucizelerini gördüğü halde, Kur'an'ı reddedenler, hakikatte onlar, ey Resulüm sen üzülme, onlar nefislerine tabi olmaktadırlar. Çünkü Kur'an onların nefislerine hoş gelmemektedir. Kur'an-ı Kerim buyurur ki, اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَزَ اِلَٰهَهُ هَوَى. Gördün mü ey Resulüm, hevasını ilah edinmiş olan adamı. Öyle bir adam ki onun bir sürü ilahı yok aslında. Belki görünüşte bir sürü ilahı var gibi görülüyor. Hakikatte bir sürü ilahı yoktur onun. Onun tek bir ilahı var. O da onun hevasıdır, hevesidir, nefsidir. Peygamberimiz de öyle buyurmuş. Yeryüzünde Allah'tan başka tapılan mabutların içerisinde, ilahların içerisinde nefisten daha büyüğü yoktur buyuruyordu. Nefisten daha büyüğü yoktur. İnsanlar hakikate nefislerine tabi olurlar. Aslında şeytana bile tabi olmazlar. Ama onlar nefislerine hoş geldiği zaman şeytana tabi olurlar. Şeytan onlara çıkın, damdan atlayın dediği zaman tabi olmazlar. Şeytan onlara paranı Allah yolunda ver deseydi mesela, onlara zor gelirdi, yapamazlardı. Ama şeytan onlara zina et dediği zaman eder. İçki iç dediği zaman içer. Şeytanın dediği şey nefsine hoş geldiği zaman şeytana uyarlar. Ey Resulüm, hakikatte onlar hevalarına uymaktadırlar. Dolayısıyla insanın Allah'tan başka ilahlara tapanların, o taptıkları ilahların içerisinde nefisten daha büyüğü yoksa, insana düşen vazife heva ve hevesine uymamak, heva ve hevesini ilahlaştırmamak ve bu tehlikenin daima farkında olmak, her zaman bu riskin altında olduğunu unutmamak, her an nefsini ilahlaştırabilir demek ki insan. Her an nefsine uyabilir. Her an nefsini bir mabut durumuna getirebilir. Rabbim Allah dese bile bir bakarsanız ki hakikatte mabudu nefsi olmuş. İlahı durumuna getirmiş nefsini. İşte insan yeryüzüne bir kul olması gereken insan. Şayet kul olmayı terk ediyor da ilah olmaya kalkıyorsa, Allah'ın dediği değil benim dediğim olacak diyorsa yeryüzünde, bu insan nedir? Nefsini ilahlaştırmamış da ne yapmıştır bu insan? Nefsi zayıflatmakla mükelleftir Müslüman. Nefsi zayıflatıp imanını kuvvetlendirmekle mükelleftir Müslüman. Hadislerden tasavvuf uleması nefsi zayıflatmanın yollarının, nefisle mücadelenin şartlarını tespit etmişlerdir. Mücahedenin 4 tane rüknü vardır derler mutasavvuflar. Az yemek, az konuşmak, az uyumak ve bazen yalnız kalmak, inziva hayatı yaşamak, ara ara birkaç günlük de olsa uzlet hayatı yaşamak. Bunları yapmayan, çok yiyenlerin, çok konuşanların, çok uyuyanların ve her zaman insanlarla beraber olup hiç uzlet hayatı yaşamamış olanların, Rabbi ile hiç baş başa kalmamış olanların nefisleri daima bunlarla kuvvetlenecektir. Nefis kuvvetlendikçe iman zayıflayacaktır. O yüzden ey Resulüm, onlar nefislerine uyuyorlar. Çünkü onların nefisleri kuvvetli oldu. وَمَنْ اَضَلُّ مِنْ مَنْ اِتَّبَى هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًا بِغَيْرِ هُدًا مِنَ اللّٰهِ. Ve kimdir o kimse ki Allah'tan gelmiş ona hidayete tabi olmuyor ve kendi kafasından koymuş olduğu yollara ya da atalarının yanlış yollarına tabi oluyor, ondan daha sapık olan kimdir? Ondan daha çok dalalet içerisinde olan kimdir ey Resulüm? İnna Allah la yehdil kavme zalimin. Allah zalim bir topluluğu hiçbir zaman hidayete erdirmeyecektir. Allah zalim olan topluluğa hidayet nasip etmeyecektir. Çünkü onlar hakikatte hiçbir zaman doğruyu aramadılar. Onlar daima nefislerine zulmettiler. Onlar daima hakkı aramaktansa daima dünyayı aradılar. وَلَقَدْ وَسَّنَّا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Biz onlara ard arda ayetler indirdik ey Resulüm. Kitaplar indirdiğimiz gibi sana da bu ayetleri ard arda indiriyoruz. Ta ki düşünsünler diye. Belki umulur ki düşünürler, tezekkür ederler diye. Belki hatırlarlar diye. Allah'ın onların fıtratlarına yerleştirmiş olduğu bazı hakikatleri belki hatırlarlar diye. Çünkü insan daha ruhlar alemindeyken Allah onların ruhlarına sormuştu. Allah bizi yaratmadan evvel ruhlarımızı yaratmıştı. Bedenlerimiz yaratılmadan evvel, babalarımız yaratılmadan evvel, bizlerin nutfeleri yaratılmadan evvel ruhlarımız yaratılmış ve Allah onlara sormuştu. Elestu bi rabbikum, Rabbiniz değil miyim ben? قَالُوا بَلَى رَبِّمِزْسِنْ اللّٰهُمْ demişlerdi. Rabbimizsin dediler. Hepsinin, her insanın kalbinde bu vardı. Fıtrat, bütün doğan çocukların fıtratı İslam'dır. İslam fıtratı üzere yaratılır bütün çocuklar. Dolayısıyla onları hatırlatmak yeterlidir. O yüzden Kur'an-ı Kerim buyurur ki, sen musaytır değilsin ey Resulüm. اَنْتَ مُزَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرْ Sen sadece hatırlatansın. Müzekkirsin. Kur'an da öyledir. Hatırlatır sadece. Sen zorba değilsin onların başında. Hatırlatman yeterli gelir onlara. Çünkü onlar esas itibariyle zaten İslam fıtratı üzere yaratılmışlardır. İşte bundan dolayı dinde zorlama yoktur. Onu hatırlatıldığı zaman kalbindeki bir takım duygular harekete geçmeye başlar. Fıtrat canlanmaya başlar. Hatırlatın yeter ki fıtrat canlanacaktır. Ama buna rağmen inanmayacaksa demek ki Allah Azze ve Celle onun kalbinde temizlik görmemiş ve ona hidayet nasip etmek istememektedir. Çünkü Allah zalimlere hidayet edecek değildir. Defalarca Allah göstermiştir ona mutlaka. İçinden ve dışından ayetler ona göstermiştir mutlaka. Defalarca anlamıştır içinden ve dışından. Ama anlamak istemeyenler, o yolda devam etmek isteyenler, ey Resulüm ne yaparsan yap onlara, onları uyarsan da bir, uyarmasan da birdir. اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِهُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ Ama bizim kitap verdiklerimiz var ya, Yahudi ve Hristiyanlar, onların içinden işte bazıları, o Kur'an'dan evvel kitap verdiklerimiz, onlardan bazıları o kitaba iman ederler, o peygambere iman ederler. Ve izâ yutlâ aleyhim kâlu âmennâ bihi innehu'l hakku min rabbina innâ kunnâ min qablihi muslimîn. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman derler ki, hepsine iman ettik. O Rabbimizden gelen bir haktır derler. Ve biz daha evvel zaten Müslümanlardandık derler. Bunlar ehli kitabın içinden samimi olanları, teslis akidesi gibi akidelere sahip olmayanları, bunlar hakikati arayanları, bunlara İslam peygamberinin çıktığı haberi geldiği zaman gelmişlerdi peygamberimizle görüşmeye. Allah Resulü'nün Mekke'deki bazı Müslümanları, zayıf olan bazı Müslümanları, Mekke'de zulme uğrayan bazı Müslümanlar o zulümden kurtulsunlar diye Habeşistan'a gönderdiğini biliyoruz. Habeşistan hicreti, İslam'ın ilk hicreti. Oraya giden Müslümanlar orada İslam'ı anlatmışlardı. Orada İslam'ı anlatınca Habeşistan toplumu Hristiyan idi. Kral da Hristiyan idi. Onlardan bazıları iman ettiler. Bazıları da Peygamberimizle görüşmek üzere Mekke'ye kadar çıkıp geldiler. Cafer bin Ebi Talip'lerin faaliyetleri sayesinde Allah Resulü dinini bütün dünyaya yaymak için yeni bir üs arıyordu kendine. Eğer Mekke'de bir şey olur da din orada bitecek olursa, bir kıyım başlayacak olursa, bir tane Müslüman bırakılmayacak olursa Mekke'de, o ihtimale binaen Resulullah Habeşistan'a gönderiyordu Müslümanları. İkinci bir üs olsun diye Habeşistan, hem de ezilen, Mekke'de aşireti olmayan, zayıf olan Müslümanlar ezilmesinler diye onları daha emniyetli bölgeye gönderiyordu. Onların yapmış olduğu faaliyetler sayesinde bazıları Müslüman oluyor ve bazıları Peygamberimizle görüşmeye geliyordu. İşte 70 kadar Hristiyan alemi gelmişlerdi Peygamberimizle görüşmeye. Bazı rivayetlerde 40 kadar olduğu söylenir. Bunlar Efendimizle görüşmüşler ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara Yasin suresini okumuştu. Ve ağlamaya başlamışlardı. Maide suresinde buyurduğu gibi onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman görürsün ki gözlerinden yaş fışkırır. Kimdir onlar? Onlar Allah'tan korkan, teslise inanmamış olan, İsa'nın Allah olduğuna inanmayan, Allah'ın ayetlerini duyduğu zaman temiz bir kalple dinleyen, kibirli olmayan, ruhban ve kıssis olanlar. Müslümanlara en uzak olan ve en düşman olanların Yahudiler olduğunu görürsün. Onların içerisinden en yakın olanların da Hristiyanlar olduğunu görürsün. Çünkü onların içerisinde kıssis olanlar var. Onların içinde ruhban olanlar var. Onlar büyüklenmezler. Onlarda kibir yoktur. İşte onlara, sadece onlara ayetler okunduğu zaman görürsün ki tera ayunahum tefidu mineddem'i mimme arafu minel hak. Hak'tan anladıklarından dolayı gözlerinden yaşların fışkırdığını görürsün. Çünkü onlar kibirlenmezlerdi. Hepsi böyle değildi tabi. Hristiyanların ve Yahudilerin büyük bir çoğunluğu iman etmediler. Ama onların içerisinden hakkı arayanlar, hakkı tanıdıkları zaman derhal iman ediverdiler. Kur'an-ı Kerim onların ilk inkar edenler olmaması gerektiğini ifade eder. وَلَا تَكُونَ اَوْلَ كَافِرِينَ بِهِ der onlara. Neden? Siz ehli kitapsınız. Size gerekir ki en evvel siz iman edesiniz. Ama en evvel inkar edenlerden olmaya kalkanlar var içinizde. İnkar edenlerin ilki siz olmayın buyurur Kur'an. Yahudilere hitaben, Hristiyanlara hitaben, ehli kitaptan olanlara hitaben. Özellikle Yahudilere hitaben. İnkar edenlerin ilki siz olmamalısınız. Allah Resulüne ilk iman edenler, Mekke'nin müşriklerinden olanlar, belki ilk karşı gelenler de onlardı. Mekke'nin müşrikleri putperestiler. Kitap bilmezlerdi, ahiret bilmezlerdi. Allah'a tanırlardı ama peygamberlik nedir bilmezlerdi. Ahireti kabul etmezlerdi. Kitap diye bir şeyi kabul etmezlerdi. O anki pozisyonları itibariyle onlar daha uzaktılar İslam'a. Fakat onlar daha sonra fevç fevç iman ettiler. O putperestler daha sonra iman ettiler de, kitaba iman ettiğini söyleyen ehli kitap, Yahudi ve Hristiyanlar, güya peygamberliği bilenler, güya kitabı bilenler, Allah'ın peygamber ve kitap indirdiğini daha evvelden bilenler, öncelikle onların kabul etmesi gerekirken, onların içinden çok azları kabul ettiler. Ekseriyeti, onların ekseriyeti inkar etti. Mekke'nin putperestlerinin ekseriyeti daha sonra kabul etti, iman ettiler. Halbuki ilk bakışta öyle olmaması gerekir gibi geliyor insana. Çünkü ehli kitap, ehli kitabı saptıran bir kitapları vardı ellerinde. Onlar akıllarınca bizim kitabımız var zaten diyorlardı. O yüzden onlar Kur'an'a inanma ihtiyacı duymadılar. Kur'an-ı Kerim ele almış olduğumuz ayette ehli kitaptan olanların iman ettiğini ifade ediyor. Ama bu bütününün iman ettiğini göstermez. Onların içinden çok az bir kısmı iman ettiler. Mekke'nin müşriklerine Allah böyle sesleniyordu. Ehli kitaptan da iman edenler varsa bu sizin anlamanızı gerektirmez mi? kitaptan anlamıyorsunuz ama bakın ehli kitap kitaptan anlıyor. Onların içerisinde samimi olanlar bakın iman ediyorlarsa haliniz nice olacak demektir. Siz demek ki hak olan bir kitaba iman etmiş olmuyorsunuz. İman etmemiş oluyorsunuz. Allah Azze ve Celle bir taraftan Mekke müşrikleri tehdit etmiş oluyordu bu şekilde. Ehli kitaptan iman edenler var demekle bir taraftan delil getiriyordu. Kur'an'ın kelamullah olduğuna bir taraftan Mekke'nin kafirlerini tehdit ediyordu. Bir taraftan ehli kitabı davet ediyordu iman etmeye. Ama görüyoruz ki ehli kitabın çoğunluğu iman etmediler. Şu anda dinler arası diyalog yolu ile ehli kitabın iman edeceğini zanneden bazı Müslümanlar var ise eğer diyalog yoluyla sadece tebliğ yapıyorlarsa ona bir şey demek mümkün değil tabii. Ama yapılan şeyin tebliğ olmadığını görüyoruz. İslam'da tebliğ vardır. İslam'da diyalog yoktur. Müslümanlarla Yahudilerin, Hristiyanların diyaloğu söz konusu olamaz. Diyalog dedikleri şey dinleri birbirine yaklaştırmaktan başka bir şey değil. Biraz bizden taviz, biraz onlardan taviz şeklinde bir diyalog mümkün değildir. Bize gelen Allah'tan gelmiştir. Bir kelimesi bile değişmeden gelmiştir. Dünyanın neresine giderseniz gidin aynı Kur'an'ı göreceksiniz. Ve o Kur'an'ın her gün yeniden ispatlandığını göreceksiniz. Onların kitabı ise kendi elleriyle yazdıkları kitaplardır. Kur'an-ı Kerim açıkça bunu ifade ediyor. يَكْتُبُونَ بِيَيْد۪يهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Elleriyle yazıyorlar. Sonra Allah katındandır diyorlar. Yalan söylüyorlar. Allah onların o yalanlarından münezzehtir. Peygamberlere iftira atıyorlar Tevrat'ta, İncil'lerde. Allah'a bile iftiralar atıyorlar. İçlerinde bazı doğru bilgiler kalmış olabilir. Ama onların hangisi doğru hangisi yanlış bunu bilmek mümkün olmadığı için yanlışları bilmek mümkün de doğrularının Allah'tan olduğunu bilmek mümkün olmadığı için Allah Azze ve Celle yeni bir kitap indirmiş ve bütün insanlar da bu kitaptan sorumlu yapmışken biz dinimizden taviz vermek suretiyle onlara yaklaşamayız. Biz yerimizde dururuz ve gelin buraya deriz. Allah Resulüne gelmişler de Habeşistan'dan gelen Hristiyan ekibi Efendimiz onlara okumuştu Kur'an'dan bazı ayetler. Hiçbir zaman diyalog yapmadı Resulullah. Gelin oturalım sohbet edelim. Gelin diyalog yapalım. Gelin bazı meselelerde anlaşalım. Gelin. Gelin biraz bizden biraz sizden taviz vermek suretiyle ortak bir yerde buluşalım şeklinde. Hiçbir zaman böyle bir tavrı olmadı Resulullah'ın. Gelenlere ben Resulullah'ım diyordu. Gelin bana tabi olun diyordu sadece. Hiçbir zaman onlarla ortak bir noktada buluşmaya çalışmadı. Onları daima hatta davet ediyordu. Allah Resulü'nün böyle toplantılar yaptığı vaki midir? Efendimiz'e gelirler ve onlar Efendimiz'e bazı sorular sorarlardı. Ve Allah Resulü onlara cevaplar verirdi. Bu diyalog değildi, bu tebliğ idi. Ama şimdi yapılan şey o toplantılarda tebliğ değil. O toplantılarda İslam konuşulmuyor. O toplantılarda onların şirklerine ses çıkartılmıyor. O toplantılarda İsa Allah değildir, bir kuldur ve peygamberdir denmiyor. Onlarla tartışma olmasın diye. Bunda bu hakikatler söylenmiyor. Bu tebliğ midir? O ehli kitabın içinden bazıları belki iman edecekler diye böyle ham hayaller peşinde koşanlar bilsinler ki bunlar 3-5 kişiyle böyle bir önemli hakikati değiştiremezler. Ve böyle bir şey başarmaları zaten mümkün değil. Aynı zamanda bu diyalog dedikleri şey Büyük Orta Doğu Projesi başladıktan sonra başladı. Büyük Orta Doğu Projesi'nin başarılabilmesi için diyalog gerekiyordu. Misyoner faaliyetlerinin alıp başını gittiğini görüyorsunuz televizyonlarda. Müslüman faaliyetlerinin önünün açılabilmesi için dinler arası diyalog gerekiyordu. Bu amaçlarla başlatıldı. Samimi olarak buralarda din konuşulmuyor. Müslümanın yapması gereken şey, bir insan olarak bir ehli kitaptan olan veya olmayan herhangi bir insanla diyalog olabilir. Bir insan olarak bir Müslümanın bir başkasıyla diyalog kurmasından bahsetmiyoruz biz burada. Bir Müslümanın bir kafirle güzel münasebet kurmasından bahsetmiyoruz burada. Biz bir Müslümanın bir kafiri anlatmasından bahsetmiyoruz. Biz büyük bir oyundan bahsediyoruz. Büyük Orta Doğu projesinin icabı olarak bunu yapıyorlar diyoruz. Bu toplantılarda İslam şirke yaklaştırılmaya çalışılıyor. Ve İslam son din demeyin diyorlar bize. O toplantıların şartlarından birisi bu. İslam son dindir demeyeceksiniz. İslam bütün eski dinler hükmünü kaldırmıştır demeyeceksiniz. Ve bu toplantılarda anlaşamadığımız meseleleri gündeme getirmeyelim diyorlar. İsa Allah'tır diyecekler, biz seslenmeyeceğiz yani. Ve işte o toplantıların yüzünden misyoner faaliyetlerinin önü açılıyor. Ey Resulüm, o ehli kitabın içinden bazıları iman ederler ama şunu herkes iyi bilmeli ki Mekke'nin müşriklerinden iman edenler daha çok oldular. Onlar fevç fevç, kabile kabile iman ederlerken Hristiyan ve Yahudilerden birer birer 3-5 kişi sadece iman etti. Çünkü onların ellerinde kendilerini saptıran bir kitapları vardı. Ama Mekke'nin müşriğinin kitabı yoktu. O bir arayış içerisindeydi. Onun kendisinin yolunun yanlışlığını anlaması daha kolay oluyordu. Ama öbürü ise, ehli kitaptan olan ise, o zaten bir kitabın peşinden gidiyordu. Onun için onun anlaması daha zor oluyordu. Onun için bir tarih boyunca ehli kitaptan iman edenler hep az oldular. Demek ki bir insanın şimdiki pozisyonu itibariyle İslam'a daha yakın olması başka bir şeydir. Bazı inançları itibariyle, pozisyon itibariyle İslam'a daha yakın olması başka bir şeydir. Müslümanlaşma ihtimalinin yüksek olması başka bir şeydir. Bir insan size 5 metre mesafede olabilir, öbür insan 15 metre mesafede olabilir. Fakat 15 metre mesafede olan insan gelir, sizinle kaynaşır, dost olur. Ama 5 metre mesafede olan hep orada kalır ve gelmez. Ehli kitabın durumu işte budur. Belki onlar pozisyon itibariyle ahireti kabul etmek, peygamberliği kabul etmek, kitapları kabul etmek gibi, geçmişe kitap indirildiğini kabul etmek gibi bir takım meselelerde melekleri kabul etmek, Allah'ın ilmini kudretini kabul etmek gibi, kaderi kabul etmek gibi bazı meselelerde kabul ediyor olabilirler. Fakat bu onların öbürlerinden, dinsizlerden, komünistlerden, ateistlerden daha öncelikle Müslüman olabileceklerini göstermez. Tarih buna şahittir. Nice putperest Müslüman oldu. Nice komünist Müslüman oldu. Ama ehli kitaptan olanlar çok az kaldı her zaman. Siz eğer bazı insanların diyalog yoluyla Müslümanlaşmasını istiyorsanız, o zaman ehli kitaptan çok belki ateistlerle diyalog yapsanız daha hayırlı olabilir. Ama ondan evvel neden cemaatler arası diyalog yapmıyorsunuz da, neden papazla görüşüyorsunuz da, neden papa hazretleri diye konuşuyorsunuz da, neden Müslümanlarla görüşmüyorsunuz? Neden cemaatler arası diyalog yok da, neden dinler arası diyalog var acaba? Nereye götürüyorsunuz insanlarınızı? Ey Resulüm, o ehli kitabın içerisinden bazıları iman ederler. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman قَالُ اَمَّنَّا بِهْ derler. İman ettik ona derler. اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا Rabbimizden bir haktır bu derler. اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِم۪ينَ Biz zaten daha evvel de Müslümanlardandık derler. Yani daha evvel de zaten biz Allah'a şirksiz bir şekilde iman ediyorduk. Bu sözü söyleyenler demek ki iman edebilmişler. Daha evvel zaten Müslümandık diyenler, kimlerdir onlar? Allah'a şirk koşan Müslüman sayılabilir mi? İsa Allah'dır diyen, Allah'ın oğlu diyen, Meryem Allah'ın anası diyen Müslüman sayılabilir mi? Demek ki iman etmiş olanlar, Allah'ın ayetlerini duyduğu zaman iman ettim Allah'ın ayetidir diyenler, demek ki ancak böyle olanlar, teslisi kabul etmeyenler demek ki iman edebiliyorlar. Teslisi kabul eden, baba, oğul, ruhu, kuts inancını, üçlü ilah anlayışını kabul edenler, onların içinden iman edecek olanlar çok azdırlar. Bunlar ise diyorlardı ki biz zaten daha evvelden de Müslümandık. Demek ki bunlar daha evvel de Allah'a ortak koşmadan iman ediyorlardı. Demek ki bunlar Yahudi iseler Tevrat'a şirksiz bir şekilde iman ediyorlardı. Demek ki Allah'a şirksiz bir şekilde iman ediyorlardı ve Tevrat'ı da o şekilde kabulleniyorlardı. Tevrat'ta var olan yalanlar, dolanlar demek ki kabul etmiyorlardı. İncil'i kabul eden bir Hristiyan ise demek ki o da İsa'yı Allah ve Allah'ın oğlu olarak görmüyordu. Ve bununla aynı zamanda şunu da anlıyoruz ki demek ki bütün dinlerin adı İslam'dır. Demek ki daha evvelkilerin adı da İslam'dır. Nuh Aleyhisselam da öyle söylüyor. Yusuf Aleyhisselam da öyle söylüyor. İbrahim Aleyhisselam da öyle söylüyordu. İsa Aleyhisselam da öyle söylüyor. Bütün peygamberler aynı şeyi söylediler. Aynı kelimelerle konuştular. Dava aynıydı. Tevhid davasıydı. Hepsi İslam idi. O yüzden Kur'an-ı Kerim defalarca birçok peygamberin de öyle söylediğini söyler. İbrahim Aleyhisselam ve torunu Yakup Aleyhisselam, onlar da böyle söylemişlerdi. Ölüm döşeğindeyken Yakup Aleyhisselam da öyle söylemişti. Oğullarım demişti. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Başka türlü ölmeyin. Ancak Müslümanlar olarak can verin. Bütün dinlerin adı İslam'dı. Bütün vahye dayalı dinlerin adı hepsi İslam idi. Fakat daha sonra ırka dayalı isimler verdiler. Yahudilik gibi, Hristiyanlık gibi ırka dayalı, bölgeye dayalı, ırka dayalı isimler verdiler. Halbuki hepsinin adı İslam idi. Ve Allah Azze ve Celle اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ buyurmaktadır. Allah katına din sadece İslam. Demek ki Nuh'un dini de İslam'dı. Musa'nınki de İslam'dı. İbrahim'inki de İslam'dı. Hepsininki İslam'dı. Salavatullahi aleyhi mecmain. Onların hepsi Müslüman idiler. اُلَٰئِكَ يُقْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا Ve onlara işte ecirleri, mükafatları iki kat verilecek. Hem daha evvelden Müslüman oldukları için, hem de şimdi Kur'an'a iman ettiklerinden dolayı, onlara iki kat sevap verilecek sabretmelerinden dolayı. وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَمْ Ve onlar kötülükleri iyiliklerle savarlar. Kötülüklere karşı iyilik yaparlar. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Ve onlar verdiklerimizden de Allah yolunda infak ederler. Onların sıfatlarını anlatmaya Kur'an-ı Kerim devam ediyor. Ben burada sohbetime son vermek istiyorum. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi temiz bir kalple Kur'an'ı dinleyenlerden ve okuyanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi yeryüzüne sen rızan için çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi Amerika'ya ve işbirlikçilerine karşı mücadele veren, savaş veren kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi sen rızan için çarpışanlara cesaret nasip eyle. Ya Rabbi senin dininle savaşan, Büyük Orta Doğu projesi yapmak suretiyle esas itibariyle Haçlı savaşlarını başlatan Amerikan Büyük Orta Doğu projesini başına geçir. Amin. Ya Rabbi bu projenin onların sonunun getirmesine vesile eyle. Amin. Ya Rabbi ülkemizde ve bütün İslam aleminde başlatılmış ve geliştirilmekte olan misyoner faaliyetlerine fırsat verme. Amin. Ya Rabbi misyoner faaliyetlerin ümmet-i Muhammed'in gözünün açılmasına vesile eyle. Amin. Ya Rabbi gençlerimizin bu faaliyetler sayesinde Kur'an'ı okumaya başlamalarını vesile eyle. Amin. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi seni sevindirecek amelleri sevmeyi nasip eyle. Amin. Lillahi Teala'l-Fatiha.